Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos, eserin adı Geri Sayım, yazarı Robert Ludlum, özgün adı The Matarese Countdown, çevirmeni Mine Ergör, türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. basım, Ekim 1998. ISBN numarası 975-405-827-X. Bu kitap 528 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Haziran 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Robert Ludlum, Geri Sayım. Matarese, bütün dünyaya yayılmış gizli bir örgüttür. Korkunç bir amaç uğruna dünyadaki güç odaklarını ellerine geçirmeye çalışan Matarese liderleri, Matarese Baronu ve Julian Guiderone, tüm yasa dışı yolları kullanarak sona yaklaşmaktadırlar. Artık dönüşü olmayan geri sayım başlamış ve zaman kalmamıştır. Bu düğümü çözmek için bir araya gelen en iyi ajanlar Brandon Schofield, Cameron Price ve Leslie Monroe insanlığın geleceğini kurtarmaya çalışacaklardır. Gelecek geri sayımın bittiği yerde yeniden başlayacak mıdır? Giriş. Moskova'dan yaklaşık 900 hava mili uzaklıktaki Çelyabinsk ormanlarında bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin seçkin yöneticilerinin en sevdiği dinlenme köşesi olan bir av kulübesi vardı. Bir dağ gölünün kenarında bulunan kulübe bütün mevsimler için bir daça idi. İlkbahar ve yaz aylarında kır çiçekleri festivali, sonbahar ve kış aylarındaysa avcılar için bir cennetti. Eski prezidiumun çöküşünden sonraki yıllarda yeni yöneticiler tarafından bozulmadan korundu ve Rusya'nın en saygın bilim adamı, nükleer fizikçi ve her dönemin adamı olan Dmitri Yuri Yuryevich için politikadan uzak bir mezar oldu. Çünkü bütün uluslarla paylaşmak istediği dehasına saygı değil, yalnızca öfke duyan katiller tarafından korkunç bir tuzağa düşürülerek zalimce öldürülmüştü. Katillerin nereden geldikleri ve kim oldukları bilinmiyordu ama gerçekten kötü adamlardı. Yatakta yatan saçları seyrelmiş yaşlı kadının önünde bir pencere vardı ve buradan erken yağan kuzey karı görünüyordu. Camın ötesindeki her şey kadının saçlarıyla buruşuk yüzü gibi beyaz ve donuktu. Ağaçların dalları karların ağırlığı yüzünden eğilirken etraf gözleri kamaştıran bir beyazlık içindeydi. Yaşlı kadın zorlukla yan sehpadaki pirinç çanı alıp salladı. Birkaç dakika sonra 30 yaşlarında kahverengi saçlı ve parlak kahverengi gözlü, sağlıklı bir kadın telaşla odaya girdi. ''Evet büyük anne, senin için ne yapabilirim?'' ''Gereğinden fazlasını yaptın zaten çocuğum.'' ''Ben çocuk değilim ve senin için yapamayacağım şey yoktur, biliyorsun, sana çay getireyim mi?'' ''Hayır, bana bir rahip çağırabilirsin.'' Hangi mezhepten olduğu önemli değil. Uzun zamandır bize rahipler için izin yoktu. Rahibe değil, doğru dürüst beslenmeye ihtiyacım var büyük anne. Tanrım, tıpkı büyük baban gibi konuşuyorsun, her zaman tartışıyor, hep eleştiriyorsun. Hiç de eleştirmiyorum diye sözünü kesti Anastasia Yuriskaya Sollatov. Bir serçe kadar yemek yiyorsun. Herhalde onlar da ağırlıkları kadar yiyorlardır. Neyse, kocan nerede? Ava çıktı. Bu taze karda hayvanları izleyebileceğini söyledi. Herhalde kendi ayağını vurur. Ayrıca yiyeceğe de ihtiyacımız yok. Moskova bu konuda çok cömert, dedi yaşlı kadın. Öyle olmaları gerektiği için, diye karşılık verdi Anastasia Solatov. Hayır canım, tersi olmaya korktukları için. Ne söylemeye çalışıyorsun Maria Yuriskaya? ''Bana rahibi getir çocuğum, 85 yaşındayım ve gerçeğin birisine anlatılması gerek, hemen.'' Siyah cübbeli yaşlı Rus Ortodoks rahibi yatağın yanında duruyordu. İşaretler tanıdıktı çünkü çok sık görmüştü. Yaşlı kadın ölüyordu, solukları kesikleşiyor, her geçen dakika daha zor soluyordu. ''İtirafın mı var sevgili bayan?'' diye sordu monoton bir sesle. ''Benim değil budala'' diye yanıt verdi Maria Yuriska'ya. ''Bugüne benzeyen bir gündü. Yerde kar vardı. Avcılar silahları omuzlarında her şeye hazırdılar. O böyle bir günde öldü. Deliler tarafından yoluna sürülen yaralı çılgın bir ayı tarafından parçalandı.'' ''Evet, evet, acı kaybınızın hikayesini hepimiz duyduk Maria.'' ''Önceleri bunu yapanların Amerikalılar, daha sonra Kocav'ın Moskova'daki muhalifleri olduğunu söylediler. Hatta kıskanç rakiplerini bile ortaya attılar ama ikisi de değildi.'' ''Uzun zaman önceydi madam, sakin olun, Tanrı sizi bağrına basacak, rahatlatacak.'' ''Guvno, seni aptal, gerçeğin anlatılması gerek.'' Daha sonra dünyanın her yanından gelen telefonlardan kocamın bana söylediklerini anlatırsam benim, çocuklarımın ve onların çocuklarının ertesi güne çıkmadan hemen öleceğini öğrendim. Yazılı hiçbir şey yoktu, sadece sözcüklerdi.
Neydi o Maria?
Soluğum tükeniyor peder, pencere kararıyor.
Neydi o çocuğum?
Yeryüzündeki bütün savaş taraftarı gruplardan çok daha tehlikeli bir güç.
Ne gücü sevgili bayan?
Matariz, büyük şeytan.
Yaşlı kadının başı geriye düştü. Ölmüştü.
50 metre uzunluğundaki kocaman beyaz yat yavaşça seyrederek dünya zenginleri için bir tatil ve dinlenme cenneti olan Costa del Sol'un kuzey ucundaki Estepona limanına giriyordu. Yatın konforlu ana kamerasında yaşlı zayıf bir adam kadife bir koltukta oturmaktaydı. Teknenin sahibi olan yaşlı adam 30 yıllık özel uşağı ve dostu tarafından hayatının en önemli toplantısı için hazırlanıyordu. 90'ın üzerindeydi ama hayatının çoğu genç ve amansız adamların arenalarında geçtiği için gerçek yaşı gizli tutuluyordu. Artık bunadığı söylentileriyle o haris adamlara neden avantaj verilsindi? Gerçekte birkaç kuşaklık büyük deneyimlere sahipti. Geçirdiği 3 estetik ameliyat yüzünü kısmen maskeye benzer bir şekle dönüştürmüştü. Oysa bu sadece yüzeysel bir değişiklikti. Mali imparatorluğunu ele geçirmek için fırsat kollayan kişileri aldatmak için yanıltıcı bir görünüştü. Artık bu anlamı olmayan bir imparatorluktu. 7 milyar Amerikan doları değerinde kağıttan bir heykeldi ve çoktan unutulmuş bir kişinin yaptığı dalavereler üzerine kurulmuştu. Öç alma hayaliyle başlamış ve kendilerininkinden başka hiçbir görüşe sahip olmayan kişiler tarafından şiddete ve kötülüğe sürüklenmişti.
''Nasıl görünüyorum Antoine?''
''Harika!'' diye yanıt verdi uşak adamın yüzüne hafif bir tıraş losyonu sürerken. Sonra patronunun ciddi takım elbisesiyle çizgili kravatını örten örtüyü kaldırdı.
''Bu fazla abartılı değil mi?'' diye sordu patron şık kıyafetini işaret ederek.
''Hiç de değil, siz başkansınız efendim ve onlar bunu bilmeliler. Hiçbir muhalefete tahammülünüz olamaz.''
''Ah eski dostum, muhalefet olmayacak. Çeşitli kurullarıma artık sona hazır olmaları talimatını vermeyi planlıyorum. Zamanları ve enerjilerini hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir işe adamış olanlara cömert ikramiyeler vermek niyetindeyim.''
''Talimatlarınızdan hoşlanmayanlar olacaktır Mon Ami Rene.''
''İyi, hilelerimizi unutuyorsun ve sanırım bana bir şey söylemek üzeresin.''
İki adam alçak sesle gülerlerken yaşlı adam sözüne devam etti.
''Gerçeği söylemek gerekirse Antoine, seni bir yönetim kuruluna koymalıydım. Bugüne kadar bir önerinin yanlış çıktığını hiç hatırlamıyorum.''
''Sadece sorduğunuz ve şartları anladığımı sandığım için önermiştim. Anlamadığım iş alanlarında hiçbir zaman bunu yapmadım.''
''Yalnızca insanlar alanında değil mi?''
''Korumacı olduğumu söyleyelim Rone. Gelin kalkıp tekerlekli sandalyeye geçmenize yardım edeyim.''
''Hayır Antoine, tekerlekli sandalye yok. Koluma gir de toplantıya gidelim. Sahi talimatlarımdan hoşlanmayanların olacağını söylerken ne demek istiyordun?'' ''Haklarını alacaklar, fazlasıyla rahat edecekler.''
''Güvenlik, işte etkin olmakla aynı şey değil Mon Ami. İşçiler gerçekten minnettar olacaklar. Ama yöneticiler aksini düşünebilirler.
Onları güç ve nüfuz alanlarından uzaklaştırıyorsunuz. Dikkatli olun Rene. Bu toplantıdakilerin birçoğu o grup içinde.
Yatın büyük yemek salonu moda olan bir Paris restoranının alçak tavanlı küçük bir kopyasıydı. Duvarlara Sen Nehri'ni, zafer anıtını ve çeşitli Paris manzaralarını sergileyen empresyonist tablolar asılmıştı. Yuvarlak maun masada dördü dolu, biri boş beş koltuk vardı. Koltuklarda oturan çok ciddi giyimli dört adamın önünde Evian su şişeleri ve yanlarında kül tablalarıyla Galois sigara kutuları duruyordu. Yalnızca iki kül tablası kullanılmaktaydı, diğerleri kararlılıkla kenara itilmişti. Zayıf yaşlı adam uşağıyla birlikte salona girdi. Masadakiler uşağı bir önceki toplantıdan tanıyorlardı. Selamlaşmalardan sonra eski başkan yavaşça ortadaki koltuğa otururken uşağı arkasında duvarın önünde durdu. Durum itirazsız kabul edildi. İtiraz edemezlerdi çünkü bu bir gelenekti.
Evet, bütün avukatlar burada. Paris'ten Mon Avocat, Berlin'den Ein Rechtsanwalt, Roma'dan Mio Avvocato ve tabii Washington DC'den şirket avukatımız. Sizi yeniden görmek güzel.
Mırıltılı karşılıklar arasında yaşlı adam devam etti.
İstekli halinizden toplantımızı pek heyecanla karşılamadığınızı görüyorum. Yazık. Çünkü talimatlarım hoşlansanız da hoşlanmasanız da yerine getirilecek.
Hoşunuza gidecekse Herr Musch istin, dedi Almanya'dan gelen avukat. Şifreli talimatlarınızı hepimiz aldık ve kasamıza koyduk. Doğrusu şaşkınız. Şaşkınlığımız sadece şirketlerinizi ve onlara ait mal varlıklarını satma niyetinize değil.
Mesleki hizmetlerinizin karşılığı olan yüksek ücretlerinizi dışarıda tutarak tabii.
Cömertliğiniz için çok minnettarız Rene, ama bizim endişemiz bu değil, dedi Washington DC'den gelen avukat. Sonradan olacakları düşünüyoruz. Bazı piyasalar çökecek, hisse senetleri düşecek ve bazı sorular sorulacak. İncelemeler yapılabilir. Hepimiz tehlikeye gireceğiz.
Saçma. Hepiniz şirketlerimin tek sahibi Rene Pierre Muschisti'nin emirlerini yerine getiriyorsunuz. Bunun tersini yapmanız işinizi kaybetmeniz demektir. Bu kez gerçeği söyleyin beyler. Gerçeği söylediğiniz zaman size kimse dokunamaz.
Ama Monsenyör, dedi İtalyan avukat, mal varlığınızı piyasa değerinin çok altında satıyorsunuz. Ne amaçla? Her yandaki bağış kurumlarına lirayı Alman markından ayıramayan önemsiz kişilere milyon milyon üzerine para havale ediyorsunuz. Kimsiniz siz? Size, bize inanan binlerce insanı mahvederek dünyayı düzeltmek isteyen bir sosyalist mısınız?
Hiç değil. Hepiniz yıllar önce siz doğmadan başlayan bir şeyin, Matariz Baronu, Büyük Padrone'nin vizyonunun parçalarısınız.
Kimin, diye sordu Fransız avukat. Bu adı duyduğumu hayal meyal hatırlıyorum, Mein Herr, dedi Alman, ama benim için bir anlamı yok.
Neden olsun?
Rene Muschis'ten omzunun üzerinden uşağı Antoine'a kısa bir bakış fırlattı.
Sizler kaynağın etrafından dışarıya doğru uzayan örümcek ağlarından başka bir şey değilsiniz. Kaynak için çalışan ve onun yaptığı işleri meşrulaştıran kişilersiniz. Çünkü siz meşrusunuz. Oyunda kaybetmiş insanlara milyonlar verdiğimi söylüyorsunuz. Zenginliğimin nereden geldiğini sanıyorsunuz. Hırs gözümüzü kararttı.
''Bunu yapamazsınız Muschis'ten'' diye bağırdı Amerikalı ayağa fırlayarak. ''Kongreden önce çekileceğim.''
''Ya ben?''
''Bundestag inceleme isteyecek'' diye bağırdı Berlin'de avukat.
''Kendimi meclis komisyonuna mahkum etmeyeceğim'' diye bağırdı Paris'te.
''Sizi ikna etmek için Palermo'daki ortaklarımızı çağıracağım'' dedi İtalyan avukat. ''Yargılama gücünü anlayacaksınız.''
''Kendin neden denemiyorsun?'' Yaşlı bir adamdan korkuyor musun?
İtalyan öfkeyle ayağa kalkarak elini ceketinin altına götürdü. Ancak yalnızca oraya kadar. Uşak Antoine tarafından susturuculu tabancayla atılan tek bir mermi yüzünü paramparça etmeye yetmişti. Romalı avukat yere yığılırken kanı parke döşemeye yayılıyordu.
''Siz delisiniz!'' diye bağırdı Alman. ''O size sadece şirketlerinizden birçoğunun mafya bağlantısı olduğu hakkında bir gazete haberi gösterecekti. Ve bu doğru bir haber. Siz bir canavarsınız.'' Auschwitz ile Dachau'yu düşününce bunu senden duymak çok komik.
Ben o zaman doğmamıştım.
Tarih oku. Sen ne diyorsun Antoine?
Meşru müdafaa monsiyör. Surete'nin kıdemli bir jurnalcisi olarak bunu raporuma koyacağım.
Bir silaha uzandı.
Kahrolası diye bağırdı Washington'dan gelen avukat. Bizi burada oyuna getirdin kalleş.
Hayır, sadece emirlerimi yerine getireceğinizden emin olmak istedim.
Yapamayız Tanrı aşkına, anlamıyor musun? Bu hepimizin sonu olur.
Birinin oldu ama cesedi yok edebiliriz. Balıklara balık.
Sen gerçekten delisin.
Delirdik ama başlangıçta değildik. Dur Antoine, Lombarlar.
Yatın küçük yuvarlak pencerelerine birden lastik maskeli yüzler doluştu. Hepsi teker teker silahlarıyla camları kırıp rastgele her köşeye, içerideki her gölgeye ateş etmeye başladılar. Uşak Antoine, Mucheste'ni bir dolabın altına çekerken omzu parçalanmıştı. Patronuysa göğsünden yaralıydı. 30 yıllık dostu ölüyordu.
''Röne, Röne!'' diye bağırdı Antoine. ''Derin soluklar alın, soluk almaya devam edin. Gittiler, sizi hastaneye götüreceğim.''
''Hayır Antoine, artık çok geç.''
Mucheste'n boğulur gibi oldu. ''Avukatlar öldü, ben de sonuma üzülmüyorum. Günahlar içinde yaşadım ama onu reddederek ölüyorum. Belki de bunun bir anlamı vardır.''
''Neden söz ediyorsunuz Mon Ami, hayatımın en büyük dostu?''
Beowulf Agathe'yi bul.
Kimi?
Washington'a sor. Nerede olduğunu onlar bilirler. Vasili Talenyekov öldürüldü. Evet ama Beowulf hayır. Bir yerlerdedir ve gerçeği bir tek o biliyor.
Ne gerçeği büyük dostum?
Mata Reis geri geldiler. Bu toplantıyı ve şifre anahtarı olmadan çözülemeyecek şifreli talimatları biliyorlardı. Onlardan geriye kim kaldıysa beni durdurmak zorunda. Bu yüzden sen onları durdurmalısın.
Nasıl?
Bütün yüreğin ve ruhunla onunla savaş. Yakında her yerde olacaktır. Geleceğini cehennem meleğinin önceden kehanet ettiği bir günahkar da o. Şeytanın uşağı olan insan.
Anlaşılmaz konuşuyorsunuz. Ben İncil uzmanı değilim.
Olmak zorunda değilsin diye fısıldadı ölmek üzere olan Mucheste'n. Fikirler katedrallerden daha büyük anıtlardır. Binlerce yıl taşlardan daha fazla yaşarlar.
Ne söylüyorsunuz?
Beowulf Agathe'yi bul. Anahtar o.
Röne Mucheste'n titreyerek öne doğru sarsıldı. Ardından geriye doğru düşerken başı dolaba dayandı. Boğuk bir fısıltı halindeki son sözleri çok açıktı.
Mata Reis, insan kılığındaki şeytan.
Yaşlı adam sırlarıyla birlikte öldü. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 12.